Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Enbiya suresinin 26. ayetinden bugün başlayacağız. Rabbimiz gönlümüzü açsın, gönlümüzü Kur'an'a layık hale getirsin, tertemiz kılsın da bu ayetlerden muradı ne ise, neyi kastediyorsa Yüce Rabbimiz onları en doğru şekilde anlamayı hepimize nasip eylesin efendim. İnsanın anlama ile arasına bazen perdeler girer. Bu perdeler esas manayı gölgeler. En büyük perdelerden biri insanın kendi hevası, arzusu. Bu bakımdan eskiler böyle bir söze başlayacaklarında, hele hele Kur'an ayetlerine yaklaşacaklarında hem şeytanın şerrinden hem de nefislerinin şerrinden Allah'a sığınarak başlarlarmış. Yine bizim bir takım ön yargılarımız, edindiğimiz bir takım kültürler, okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz fikirler zaman içerisinde perde oluşturuyor. Ve Allah'ın ayetlerini anlarken o renkli gözlükten bakmış oluyoruz. Bu da zaman zaman ilahi muradı, yani Cenab-ı Hakk'ın kastettiği manayı doğru anlamamamıza sebebiyet veriyor. Bu sebeple sürekli insan Rabbin kelamına bu tür hicaplardan, perdelerden arınarak girmeye niyetlenmeli. En azından bunu lütfetmesi için Yüce Rabbine niyaz etmeli. Cenab-ı Hak kalplerimizi hidayet üzere sabit eylesin, onları kaydırmasın. Katından bize rahmet göndersin de kelam-ı ilahiyi en güzel şekilde anlamayı hepimize nasip eylesin. İlahi kelama saygıyı gün be gün artıra artıra Rabbin razı olacağı bir kıvama erdirmeyi de lütfeylesin. Çünkü tazim, özellikle ilahi ayetlere, Rabbin kelamına tazim, yani hürmet, saygı son derece önemlidir. Ve o saygı nispetinde, o tazim nispetinde Rabb'e karşı o muhabbetle bir şekilde buluşan tazim, hürmet gerçekleşirse Allahu alem Rabbimiz kelamını kalplerimize indirecektir. Kalbe inen mana da hayatımıza şekil verecektir. Bazı bilgiler kalbe inmez, kalbe inmeyen bilgi şahsiyeti dönüştürmez efendim. Bu girişten sonra 26. ayetten başlayalım. Fakat 26. ayete bir geçiş olsun için 25. ayeti de okumanın faydalı olacağına inanıyorum. 25. ayette buyuruluyor ki, bu ayetin tefsirini bir önceki programımızda yapmıştık ama bağlantı kurmak için okumakta fayda var. Estağfirullah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ İlla nuhi ileyh ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Ey peygamber, ey nebiye ekrem, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şöyle vahyettik ki Allah'tan başka ilah yoktur. Daha doğrusu la ilahe illa ene, benden başka ilah yoktur. Cenab-ı Hak öyle vahyediyor. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün peygamberlere buyuruyor Cenab-ı Hak bu mesajı verdik. Ana mesaj buydu. Benden başka ilah yoktur. Yalnız bana kulluk edin. Şimdi 26. ayette وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ Durum böyleyken, yani bütün peygamberlere biz bunu böyle vahyetmişken, birileri çıkıp şöyle dediler buyuruyor Cenab-ı Hak. Rahman bir çocuk edindi. Rahman'ın bir oğlu oldu. Bir kızı oldu. Bir çocuğu oldu dediler. Çocuğu var dediler. Çocuğunun var olduğunu iddia ettiler. Sübhane. Allah bundan münezzehtir. Böyle bir bühtandan, böyle bir iftiradan, böyle bir eksiklikten Cenab-ı Hak münezzehtir. Bel ibadun mükramun. Bilakis onların Allah'tan başka ilahlar edindiği ya da Allah'ın çocuğu diye ifade ettikleri kimseler Allah'ın seçkin, şerefli kullarıdır. Evet, burada dikkat edilirse Allah çocuk edindi diyenler kimlerdir? Müfessirlerimiz genelde burada Mekke müşriklerinin Allah'ın meleklerini Allah'ın kızları olarak, Allah'ın çocukları olarak ifade ettiklerini söylemişlerdir. Müfessirlerimizin beyanı bu ayet buna işarettir demişler. Ama yine bir bazı müfessirlerimiz ki azana kanaatim de odur. Burada Cenab-ı Hak bir önceki ayette kendilerine vahiy gelen o elçilerin o vahyin muhtevası olan Allah'tan başkasına kul olmamaları, kulluk yapmamaları ifade edildikten sonra geldiği için bu ayet, burada Allahu Alem insanlardan olan elçiler kastedilmiştir desek daha doğru olabilir. Veya ayet her ikisine de işarettir diyebiliriz. Çünkü Allah çocuk edindi diyenler, mesela Hristiyanlardan büyük bir grup ne diyorlar? İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Yahudilerden bir grup Üzeyr Allah'ın oğludur diyor. Allah'a çocuk isnat ediyorlar. Mekke müşrikleri de melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek Allah'a çocuk isnat ediyorlar. Allah bunların hepsinden münezzehtir. Ve Cenab-ı Hak o ilahlaştırılan, ilah diye kabul edilen ya da Allah'ın çocuğu diye kabul edilen kimselerin seçkin kullar olduğunu, Allah'ın ikramına mazhar olmuş, Allah'ın şereflendirdiği, vahiy ile şereflendirdiği kullar olduğuna ayet-i kerime dikkat çekiyor. Önce burada dikkat edilirse onların kul olduklarının altı çiziliyor. İbadun, onlar kullardır. Kul, birine kulluk eden demek, birine boyun eğen, birinin emirlerini yerine getiren, ona karşı son derece tevazu içerisinde hareket eden, tezellül içerisinde hareket eden kimse demektir. Evet, onların her biri Allah'a kuldur her şeyden önce. Ve kulluklarıyla iftihar etmişlerdir. Kulluklarını öne çıkarmışlardır. Allah'a en güzel şekilde kul olmak onların birinci gayeleridir. Meleklerin de zaten yaratılış maksatları Allah'a kulluktur. Bu peygamberler de, seçilen peygamberler de Allah'a kulluğu öne almışlardır. Dolayısıyla onlar ilah değil ya da ilahın bir çocuğu, oğlu değil, Allah'ın kullarıdır. Ama sıradan kullar mı? Hayır. Mükramun olan kullardır. Mükramun ne demek? Kendilerine ikramda bulunulmuş, vahiyle şereflendirilmişler. Daha başka bizim bilemediğimiz Cenab-ı Hakk'ın nice ihsanları, ikramları olmuş. Belki farklı istidatlar, farklı kabiliyetler, farklı akıl seviyeleriyle mücehhez kılınmışlar. Dolayısıyla onlar seçkin kullardır, sıradan değil. Melekler zaten onlar farklı ve Allah'ın Allah'a asla isyan etmeyen seçkin kullardır. Peygamberler de öyle. Peygamberler de öyle. La yesbiqunahu bil kavl ve hum bi emrihi ya'malun. O kullar, o seçkin kullar, onlar sözle Allah'ın önüne geçmezler ve hep onun emriyle iş görürler. Burada çok önemli edeplere işaret ediliyor aslında. Müfessirlerimizin burada Allah'a çocuk isnat edilen kimselerin melekler olduğunu ifade etmesinde Allahu alem bu ayet daha etkili olmuş görünüyor. Ama peygamberlerde de aynı vasıf var. La yesbiqunahu bil kavl, sözle Allah'ın önüne geçmezler. Bu şu demek. Yani hiçbir sözleri efendim Allah'ın izni ve emri dışında değil onların. Ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyu yuha buyuruluyor ya peygamberimizle ilgili. Yani onun konuştuğu hevasından değil. Onun konuştuğu Allah'ın kendisine vahyettiğinden ibarettir buyuruluyor ya. İşte aynen böyle. O peygamberler bir söz söylüyorlarsa bu sözleriyle asla hadlerini aşmazlar. Kulluklarını efendim bir şekilde unutmazlar. Ve Allah'ın huzurunda onun kulu olduğunu hissettirecek tarzda konuşurlar. Allah'ın bir emrini küçük görmezler, hafif görmezler. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazen öyle konularda sorular sorarlardı. Efendimiz beklerdi. Vahiy gelmesini beklerdi. Hemen cevap vermezdi. Hemen cevap verdiği konular ya daha önceden vahiy ile kendisine bilgi verilmiş olan konulardı ya zaten indirilmiş ayetlerin muhtevasına uygun hususlardı. Ama öyle sorular vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada beklerdi. Bir gün beklerdi, üç gün beklerdi, bazen beş gün beklerdi. Ne zaman vahiy gelirse öyle konuşurdu. İşte burada bu ayette la yesbikunehu bil kavl yani sözle Allah'ın önüne geçmezler demek işte bu. Yani Allah bir konuda hüküm verdiyse bir konuda emri varsa Cenab-ı Hakk'ın orada peygamber o emri görmezden gelmez. O emrin arkasındadır. O emrin önüne geçmez. Ve bu edebi daima gözetir. Peygamber hevasından konuşmaz yani. Peygamber Allah'ı devre dışı bırakarak kendiliğinden bir takım şeyler ortaya koymaz. O Allah'ın Resulüdür. Allah'ın izniyle ve çoğu zaman emriyle konuşur. Allah'ın meşru görmediği hususları, doğru bulmadığı hususları asla peygamber söylemez demek. Sözleri öne geçmez. Eğer biz bunu peygamberler olarak anlarsak bu ayetteki ibadun mükramun o şerefli kullar, Allah'ın ikram ettiği kulları bunu böyle anlamak lazım. Böyle anlamanın önünde de bir engel yok. Ama melekler diye anlarsak da zaten melekler elbette onlar da Cenab-ı Hakk'ı çok iyi tanıyan varlıklar olduğu için hiçbir zaman Allah'ın istemediği sözü söylemezler. Yani peygamberlere Allah'ın istemediği, izin vermediği sözü getirmezler. Allah'tan emir almadan peygamberlere böyle bir emirler vermezler. Yani kimseye efendim böyle bir hadlerini aşan söz söylemezler diye de anlayabiliriz. La yesbiqunahu bil kavl ve hum bi emrihi ya'malun. Onlar ancak onun emriyle iş görürler. Onun emriyle iş yaparlar. Yaptıkları her iş onun emriyledir. Onun izniyledir, onun emriyledir, onun tevfikiyledir, yardımıyladır. Bu hem peygamberler için böyledir, hem melekler için böyledir. Şöyle ifade edilebilir. Tabii özellikle bu ayetlerde ifade edilen onun emriyle iş görürler bölümü daha çok meleklerle ilgili efendim diğer ayetlerde geçtiği için müfessirlerimiz de haklı olarak burada Allah'a çocuk isnadının melekler olduğunu açıklamaya çalışmışlardır. Fakat peygamberler de bir şey yapıyorlarsa Allah'ın izniyle ve emriyle yapıyorlar. Diyelim beşer icabı bir takım zelleleri oluyordur. O zelleler hemen düzeltiliyor zaten. Düzeltildiği için biz peygamberler masumdur diyoruz. Masum günah işlemezler demek. Aslında her zaman efendim günaha karşı fıtratlarında artık her şey alınmıştır anlamında değil bu. Günah bir şeyi günah olarak ya da Rabbin istemediği bir şekilde bir ameli ortaya zaten bilerek koymazlar. Diyelim Cenab-ı Hakk'ın muradıyla uygun olmayan bir iş ortaya çıktı. Ha, orada da Cenab-ı Hak hemen zaten onları ikaz ediyor. Onlar o amellerini düzeltip yine Allah'ın emrine uygun hale getiriyorlar. Dolayısıyla burada peygamberlerin de bu anlamda Allah'ın emriyle, izniyle yapıp ettiklerini, iş yaptıklarını, ameller ortaya koyduklarını ifade edebiliriz. La yesbiqunahu bil kavl ve hum bi emrihi ya'malun. Onlar o seçkin kullar hiçbir zaman sözle ve amelle Hakk'ın izni ve iradesi dışında ya da emri dışında iş işlemezler. Burada aslında çok ince bir işaretle Allah katında şerefli bir kul olmak isteyenlere de işaretler var. Her şeyden önce insan kulluğunu unutmamalı. Cenab-ı Hak ibadun mükramun buyuruyor. Yani abdiyetimizi, kulluğumuzu sürekli gözümüzün önünde, gönlümüzün ortasında tutmak. Ve belki aksal gaye olan, en büyük gaye olarak da Allah'a güzel bir kul olmayı gönlümüzün merkezine ana misyon, ana hedef olarak oturtmak lazım. Eğer mükramundan olmak istiyorsak, Allah'ın seçkin kullarından olmak istiyorsak ve kula yakışmayan işler yapmamak lazım. Yani kullukla bağdaştırılamayan, mesela kibir kullukla bağdaştırılamaz. Mesela Allah'ın emirlerine aykırı hareket etmek, masiyetler içerisine düşmek kullukla bağdaştırılamaz. O kulluğu zedeler, ayıplar. Yani dolayısıyla kulluğa mugayir, yani kullukla bağdaştırılamayan iş yapmamak. Bir başka edep, bu mükramun kullarda olmak için uymamız gereken bir edep, söz söyleyeceksek bu söz bir yere oturmalı. Yani şöyle ifade edelim, Allah'ın emirleri çerçevesinin dışına taşmamalı. Allah'ın izin verdiği ölçülerin dışına taşmamalı. Sözümüz Kur'an'a, Kur'an'ın ortaya koyduğu ana prensiplere, esaslara uygun olmalı. Şöyle ifade edelim, ilahi iradeyle ters düşecek, ilahi iradeyle efendim bütünleşmeyecek söz söylememeye gayret etmeli. Ya hayır konuşmalı ya susmalı. Allah şöyle buyuruyor, Habibullah Efendimiz şöyle buyuruyor diye konuşabiliyor muyuz? Ya da konuştuğumuz sözleri ölçüp biçerek, tartarak benim bu sözüm ne kadar Kur'an'a ve sünnete uygundur diye böyle bir hassasiyetimiz var mı? İşte bu hassasiyet varsa müjdeler olsun, siz de Allah'ın o ibadun mükramunun arasına girmeye liyakat kesbetmişsiniz demektir. Yine insan bilmediğini de konuşmamalı o zaman. Büyük laf etmemeli hele hele. Hikmetin kaynağıymış gibi kendini görmemeli. Ne söylersem hikmettir diye de kendini öyle algılamamalı. Doğru söz, hikmetli söz söylediyse bunu Allah'ın kendisine bir lütfu olarak görmeli. Amellerde de meşru daire içerisinde hareket etmeli ki bu güzel kulların arasına girilebilsin. Vel ibadun mükramun. Ve yine Rabbimiz devam ediyor bu kulların vasıflarını da anlatmaya devam ediyor. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yeşfe'une illa limen irtada ve hum min haşyetihi müşfikun. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de, yani yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Dünyalarını da ahiretlerini de bilir. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum böyle birkaç şekilde tefsir ediliyor. Yani daha önce yaptığı amelleri de bilir, yapacaklarını da bilir. Ya da gözle görülür alanlarını da bilir, onların gözle görülmeyen işlerini de bilir, arka planlarını da bilir. Ya'lem ma beyni eydihim ve ma halfahum ve la yeşfe'une illa limen irtada ve hum min haşyetihi müşfikun. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. Şimdi bu ayeti de müfessirlerimizin bir kısmı daha genel bir şekilde anlamış ve Allah bütün kullarının yaptıklarını da yapamadıklarını da, önden yaptıklarını da gelecekte yapacaklarını da bilir, dünyalarını da bilir, ahiretlerini de bilir. Görüp hissettikleri şeylerin, yapıp ettiklerinin neler olduğunu da bilir, daha onların arka planlarını da bilir diye anlamışlardır. Fakat burada bu ayet sanki bir öncekiyle bağlantılı yine. Allah o mükramun kulların, bunlar peygamberler diyelim, melekler diyelim, bunların efendim her hallerini bilir demek. Onların ne yaptıklarını da bilir, ne yapmadıklarını da bilir. Zahiren ne ortaya koyduklarını, yani görünürde neler ortaya koyduklarını da bilir. Onun niyetlerini de bilir. Onların arka plandaki niyetlerini de bilir. Bilir ve bu kullar, evet siz onlara Allah'ın oğlu, Allah'ın kızı diyorsunuz ya ve bunlara bu anlamda kutsiyet veriyorsunuz, onları ilahlaştırıyorsunuz ya ve belki bunu yaparken de onlardan şefaat umuyorsunuz ya, işte وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Bunlar, bu seçkin kullar, evet şefaat edecekler ama onların bu şefaatleri ancak Allah'ın razı olduğu kullar hakkında olacak, kimseler hakkında olacak. Yani Allah kime şefaat edilmesine izin veriyorsa, razıysa ona şefaat edecekler. Yoksa kendilerine göre her istediklerine şefaat etmeyecekler. O bakımdan Allah kime razıdır? Elbette kendisini tanıyan, kendisini tevhid eden, onun birliğini kabul eden kullarından razı olur. Onlara şefaat edilmesine izin verir. Kafire, müşriye, efendim Allah'a ortak koşana Cenab-ı Hak şefaat izni verir mi? Onlara şefaat edilmesine ne müsaade eder mi? Etmez. Öyleyse ey müşrikler, ey ehli kitap, sizler eğer bu peygamberlere Allah'ın oğlu diyerek ya da ey müşrikler siz meleklere Allah'ın kızları diyerek onlardan mutlak şefaat bekliyorsanız, yani Allah'a karşı bir şefaat edeceklerine inanarak onlara ilahlık payesi vermeye kalkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Allah razı olduğu kimseler dışındakine onlar zaten şefaat etmezler. Vela şefaat etmeyecekler demek. Vela yeşfeune illa limen irtada. Ancak Allah'ın razı olduğu kimselere şefaat edecekler. Burada aslında bazıları hani şefaat yoktur falan der ama hayır. Şefaat vardır. Ehl-i sünnet akaidimize göre de şefaat vardır. Haktır. Ve ancak Allah'ın izin verdiği kimselere şefaat edilir. Allah'ın izin verdiği kimselere şefaat eder. Bu anlamda meleklerin de, peygamberlerin de, salih kulların da şefaati vardır diye inanıyoruz. Bunu böyle biliyoruz. Ancak bu şefaat mutlak değildir, mukayyettir. Yani sınırlıdır. Sınırlı derken de şunu kastetmiş oluyoruz. Allah'ın müsaade ettiklerine, izin verdiklerine, şefaat edilmesine, rıza gösterdiklerine şefaat edebileceklerdir. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Zaten bu mükramun kullar, yani o saygın kullar, şerefli kullar, onlar Allah'ın haşyetinden, yani onun korkusundan titremektedirler zaten. Onların korkuları Allah'ın haşyetindendir. Yani evet, korku bir takım şeylerden olabilir, başka şeylerden de olabilir. Azabından olur, cehennemden olur, başka şeyden olur ama bu seçkin kullar Cenab-ı Hakk'ın celalinden korkarlar. Ve tazimden kaynaklanan bir, o saygıdan kaynaklanan, muhabbetten kaynaklanan bir korkudur onların korkusu. Ve onlarda korku asıldır. Böyle titrerler. Cenab-ı Hakk'a karşı böyle ürperirler. Yani melekler de korkar Allah'tan, peygamberler de korkar. Kimse kendini emniyette görmez. Ve yine bu kullarla ilgili devam ediyor ayet-i kerime. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ İçlerinden her kim, içlerinden biri Allah dışında ben de bir ilahım, hani tamam Allah da bir ilah, ben de bir ilahım derse diyor. Farz-ı muhal, hani böyle seçkin kullar bunu demez de diye, öyle bir şey diyecek olsa diyor, buyuruyor Cenab-ı Hak, onun diyor cezası, karşılığı, bu böyle söylemenin karşılığı cehennemdir. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Yani meleklerden birisi ben ilahım dese, farz-ı muhal, ya da peygamberlerden, gerçek peygamberlerden, Allah'ın gönderdiği, seçtiği peygamberlerden birisi kalkıp ben de bir ilahım dese, onu diyor cehenneme sokarız. Onun cezası cehennem olur. Böyle bir şeyi peygamber söylemez. Zaten Cenab-ı Hak bir başka ayette kıyamet gününde İsa Aleyhisselam'ı huzuruna aldığında ona soracak: "Ya İsa, sen mi söyledin bunlara beni ve annemi Allah'tan başka ilahlar edinin diye?" dediğinde, "Aman ya Rabbi, ben böyle bir şeyi nasıl söylerim?" diyecek o. "Ben yanlarında olduğum sürece yalnız Allah'a kulluk yapın dedim onlara." diye cevap vereceğini Kur'an bize haber verir. Demek ki bu ayetlerde kastedilen o ibadun mükramun, yani o şerefli kullar, Allah'ın ikramına mazhar olmuş kullar dan kasıt daha çok gönderilmiş peygamberler kastedilmiş oluyor. Melekler de elbette kastedilmiş olabilir. Yani Allah'a neticede müşrikler de onları çocuk isnat ediyorlar. Melekler Allah'ın kızları diyorlar. Kezalike nezziz zalimin, böylesi yani had bilmez birisi olursa, had bilmezlerin yani zulüm neydi? Zulüm şuydu: bir şeyi layık olmadığı yere koymak. Yani müşriklerin hepsi bu anlamda zalimdir. Çünkü Allah'a hakkını vermiyorlar. Allah asla ortağı olmayan yegane yaratıcı, yegane ilahtır. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Kim bunun aksi bir itikatta olursa, inançta olursa, böyle bir söz ortaya koyarsa, bu zalimin ta kendisidir. İşte zalimlerin hepsinin cezası cehennem olacaktır, buyuruyor Cenab-ı Hak. Evelem yerallezine keferu ennes semavati vel arda kâneta ratkan fefetaknâhumâ ve cealnâ minel mâi külle şeyin hay efelâ yü'minûn. Şimdi burada Cenab-ı Hak inkarcıların inkarlarından kurtulmaları için birçok deliller, mucizeler varken hala niye akıllarını çalıştıramadıklarına dikkat çeken bir efendim ayetle sureye devam ediyor. Buyuruluyor ki okuduğum ayette, inkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları birbirinden ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Buyuruyor. Efela yu'minun. Hala inanmayacaklar mı? Evelem yerallezine keforu. İnkarcılar görmediler mi? Yani akledip şu gerçeği kavramadılar mı? Diyor. Göklerle yer bitişikti. Ennes semavati vel arda kâneta ratkan. Ratkan bitişik. Birbirine bitişikti. Fefetaknâhuma, biz ikisini böyle ayırdık diyor. Ayırdık. Ve her canlı şeyi biz sudan oluşturduk, sudan yarattık, sudan var ettik. Onlar hala iman etmeyecekler mi? Bu ayetlerde yaratılışla ilgili birçok sırlar gizli. Evet, ilmi tefsirler var. İlme ışık tutan açıklamalar yaparlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ilmin ulaştığı bilgilerle tefsir etmeyi alimlerimiz çok doğru bulmazlar. Neden? Çünkü ilim nihai değildir. Bugün bulduğunu yarın bakıyorsunuz değiştirebiliyor. O bakımdan bugünkü ulaşılan ilmi seviyeyi efendim yeterli görüp ayeti bununla tamamen tefsir etmeye çalışmak ya da İşte ayette kastedilen tam da budur demek uygun görülmüyor müfessirlerimiz tarafından. Gayet makul bir görüş. Ancak ilerlemeler de bugün bilimin geldiği noktada ayetleri anlamamıza daha çok fayda sağlayabiliyor. Burada Yüce Rabbimiz göklerin ve yerin başlangıç itibariyle bugünkü duruma gelmeden önce bir bitişik olduğunu, yani gök yer bitişik olduğunu, daha sonra bunların ayrıştığını ifade ediyor ve bütün canlıların, bitkiler dahil canlı olan şeylerin sudan yaratıldığını, suyla canlılıklarını devam ettirdiklerini ifade etmiş oluyor. Burada gerçekten ilmin ulaştığı ve bugün de o astronominin ulaştığı bilgi seviyelerinden bunun böyle olduğu bilgisi daha çok kabul görüyor. Ve şöyle bilgiler var kitaplarımızda, tefsirlerimizde ve konuyla ilgili müstakil yazılan kitaplarda. Onlara inşallah ufak ufak dikkat çekelim. Eski müfessirlerimiz bu ayeti tefsir ederken bunu şöyle yapmışlar. Göklerle yer birbirine bitişikti. Allah onları ayırdı ve aralarına havayı yerleştirdi diyor. Yani atmosferi yerleştirdi. Mesela bazıları da gökler birbirine bitişikti. Allah onu 7 kat gök haline getirdi. Yer de bitişikti. Onu da aynı şekilde 7 kat yer haline getirdi. Yani ikisi zaten bunlar aslında ayrıydı ama kendi içinde bitişiklerdi. Katmanlara ayrıldılar. Böyle izahlar da olmuş daha önceki dönemlerde. Bir başka izah şöyle. Gökler birbirine yapışıktı. Yağmur yağdırmıyordu. Yer de yapışıktı. Bitki bitirmiyordu. Allah gökleri yağmurla, yeri de bitkiyle yarıp ayırdı. Yağmura ve bitkiye elverişli hale getirdi. Böyle bir izah yapılmış. Ama bu dönemde yapılan tefsirlerimiz bugünkü ilmi seviyeyi de nazar itibar alarak hakikaten daha farklı bir yaklaşımla konuyu değerlendiriyorlar. Bu tefsirlerdeki, günümüzde yapılan tefsirlerdeki izahlara göre ayet-i kerimede kainatın başlangıçta bir bütün yani tek bir kütle olduğu, bu kütlenin sonradan bölünüp parçalara yani dünyanın da içinde bulunduğu uzay cisimlerine ayrıldığı ifade edilmektedir. Kur'an'ın bu ifadesi günümüzde genellikle astrofizikçilerin kainatın oluşumu hakkında kabul ettikleri teoriye uygun gibi görülmektedir. Bu bilim adamlarına göre uzaydaki cisimler vaktiyle bir gaz ve toz kütlesi, nebula diyorlar buna, yani bulutumsu bir şey, böyleydi. Önce böyle bir hakikaten bulutumsu bir toz bulutu gibi ama bitişik haldeydi. Merkezi çekim sebebiyle bu toz bulutu büzüşüp muhtelif noktalarda yoğunlaşan bu gaz kütlesinden zamanla küreler halinde parçalar koparak uzay boşluğuna fırlamış. Merkezi çekim kuvvetinin etkisiyle dönmeye, uzayın soğukluğu sebebiyle de soğumaya başlamıştır. Yani bugünkü bilim adamlarının izahları bu şekilde. Bu dönüş esnasında yoğunlaşan ana kütlelerden de bazı parçalar kopmuş. Bunlar da ana kütlelerin etrafında dönmeye devam etmiştir. Böylece tek bir kütle milyarlarca yılla ifade edilen zaman dilimlerinde galaksi ve güneş sistemlerine, bunlar da giderek yıldızlara, gezegenlere ve bunların uydularına dönüşmüş, nihayet güneşin uydusu olan dünyamızın da içinde yer aldığı gezegenler iyice soğuyarak bugünkü şekillerini almıştır. Yani başlangıçta Cenab-ı Hak da başlangıçta yer ve gökler bitişikti. Sonra biz bunları ayırdık buyuruyor ya, işte Kur'an 1400 sene öncesinden bugünün biliminin ulaştığı bu bilgi zerreciklerine diyelim uyumlu bir bilgi sunmuş oluyor. Elbette evveli ve ahiri bilen her şeyi yaratan Yüce Mevlamız mesaj olarak ilettiği her bir ayetinde o gerçek bilgiyle buluşan mesajlar vermiştir. Önemli olan bizim onları tabii doğru anlayabilmemiz, doğru kavrayabilmemiz. Bu bakımdan şöyle bir edep var tefsirde, Kur'an tefsirinde. Siz bir ayeti tefsir edersiniz, yani anlamaya çalışırsınız, açıklamaya çalışırsınız. Ama şunu demezsiniz, bu ayetin işte yegane manası budur, bundan başka manası yoktur diyemezsiniz. Dediğiniz şu ya da demeniz gereken şu: biz bu ayetten bugün bunu böyle anlıyoruz. Ama en doğrusunu Allah bilir. Böyle diyeceğiz. Her bir tefsirimizin arkasında bu cümle var kabul edeceğiz. Bizim bugün ulaştığımız mana budur. Ama nihai mana mıdır? Gerçekten murad-ı ilahi bu mudur? Bunu en iyi Allah bilir deyip yine cehlimizi, cehaletimizi, az bilmişliğimizi ortaya koyacağız. Tevazumuzu ortaya koyacağız. İşin doğrusu da budur. Ayet-i kerimede hayatın temelinin suya dayandığına işaret edilmek üzere canlı olan her şeyin sudan yaratıldığı bildiriliyor. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Mevcut bilgilerimize göre de dünyamızdan yükselen gaz ve buharlar yoğunlaşarak yağmur şeklinde tekrar dünyaya dökülmüş. Böylece denizler ve okyanuslar meydana gelmiştir. Suda yosunlaşma ile başlayan canlılar alemi, ilahi kanunlara göre gelişerek bugünkü halini almıştır. Evet, varlığın, özellikle canlı varlığın özünde suyun olduğunu bugünkü ilimde ifade etmiş oluyor. Bilimin verilerine göre canlıların birleşiminin yarıdan fazlasını su oluşturmaktadır. Yani insan vücudunda da böyledir. Vücudumuzun 1/3'üne yakını sudur diyor efendim. Bu alana yönelik ilim dallarının verdiği bilgi bu. Başka bir ayette de Allah-u Teala her canlıyı sudan yarattığını açık bir şekilde ifade ettikten sonra canlıların özelliklerine göre türlerine ayrıldığını belirtir. Nur suresi mesela 45. ayette. Allah Celle Celaluhu en gelişmiş canlı türü olarak da yine içinde suyun bulunduğu özel bir çamurdan insanı yarattığını beyan etmiştir. Çamurdan, çamur suyla karışık toprağa çamur diyoruz. Muhammed Esed'e göre, ki bu da son zamanda meali Türkçemize çevrildi, tefsiri meali, her canlıyı sudan yarattık ifadesi üç boyutlu bir anlam taşımaktadır. Birincisi, su bütün canlı türlerinin ilk örneğinin ortaya çıktığı ortamlardır. Böyle anlayabiliriz diyor. İlk canlı sudan oluşmuştur. İki, var olan veya tasarlanabilen bütün sıvılar içinde yalnızca su, hayatın ortaya çıkıp tekamül etmesi için uygun ve gerekli özelliklere sahiptir. Yani evet, suda bu özellik var. Diğer sıvılarda aynı özellik yok. Bunun için insan belki buradan şöyle bir işaret bile çıkabilir. Canlılığın sürdürülmesi de suyla olacak. Öyleyse insan içtiği suyun gerçekten o su özelliklerine çok dikkatli olmalı. Birçok belki zayıflıklarımız, hastalıklarımızın sebebinde bile ya yeterince su içmediğimiz ya da doğru, sıhhatli su içmediğimiz tespitleri de var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yediğimiz, içtiğimiz her şey önemli. Soluduğumuz hava önemli. Efendim, iklim önemli. Ama su çok daha önemli. Üçüncüsü, hayvansal veya bitkisel canlı her hücrenin fiziksel temelini oluşturan ve içinde hayat olgusunun belirebileceği yegane madde ortamı olan protoplazma büyük ölçüde sudan ibarettir ve bütünüyle suya dayanmaktadır diyor Muhammed Esed alimimiz böyle söylüyor. Hakikaten bunlar da önemli. Yani bu ayet bunların hepsine bir işarette bulunmuş oluyor. İşte kainatın başlangıçtaki bu fiziksel birliğine işaret eden, önceki ifadeyle canlı alemin elementer birliğine işaret eden bu ifadenin birlikte ele alınması, bütün yaratılış olgusunun dayandığı tek bir planın, tek ve tutarlı bir yaratma eyleminin ve buna bağlı olarak da bir tek yaratıcının varlığına götürmektedir. Tabii bu izahlar bugünkü bilimin ulaştığı bilgilerle yan yana geldiğinde, bu ayet-i kerime efendim bir şeye daha işaret ediyor. Esas bu bilgileri vermek maksatlı Cenab-ı Hak söylemiyor. Fakat bu hakikati görün ve bilin. Bakın diyor. Bu koskoca gördüğünüz kainat önce bir bütündü. Tek bir şeydi. Sonra biz onları ayırdık. İşte gökler ortaya çıktı. Yıldızlar, gezegenler, dünya, yeryüzü ortaya çıktı. Bu azameti görüyorsunuz. Bu azameti bir şekilde tespit ediyorsunuz. Veya farkındasınız. Madem farkındasınız, öyleyse diyor, efela yu'minun, hala iman etmeyecekler mi? Yani bunları yapanın, edenin yegane bir, büyük bir güç, büyük bir ilah olduğunun farkına varmayacaklar mı? Bunu kabul etmeyecekler mi? İnsanın aklı bunu kabul edebilecek şekilde yaratılmış. Hala bunlar niye ahmaklık yapıp imana gelmiyorlar diye Cenab-ı Hak soruyor. Yine delillere devam ediyor Yüce Rabbimiz 31. ayette. Ve cealna fil ardı revasiye en temide bihim ve cealna fiha ficacen sübulen leallehum yehtedun. Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik. Ve varacakları yere yol bulabilsinler diye Ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Yeryüzündeki dağlar adeta yeryüzünün çivisi. Sarsmasın diye diyor. Dağların üzerinde özel araştırmalar yapılmış, yapılıyor, yapılacak da. Adeta bir çivi gibi. Dağ sadece yüzeyde görülen yükseklikten ibaret değil. Onun da yeryüzünün altına doğru derinleşen kökleri var. Ve işte o dağlar şu yeryüzü coğrafyasında nasıl bir denge oluşturuyorsa ki Cenab-ı Hak, o dağların olmaması durumunda yeryüzünün belki bir şekilde sarsıntılarla olacağını ve istikrarlı bir şekilde devam etmeyeceğine işaret etmiş oluyor. Bu itibarla dağların hem içinde efendim nice nice Cenab-ı Hak bazen madenlerle yeryüzünün istikrarını sağlayacak şeyler onlara depolamış oluyor. O şekilde dağlar yeryüzü için bir onu ayakta tutan direkler oluyor. Hem de daha başka bizim bilemediğimiz o dünyanın dengesi bakımından da farklı bir fonksiyonu var. Yani gerçekten keşke şu alanların her biri üzerinde insanlık olarak yoğunlaşabilsek de dağların fonksiyonlarını, yeryüzüne etkisini tam ortaya koyabilsek. Dağların yani böyle efendim destek ve kazık yapıldığını ifade eden bu ve benzeri ayetlerde yer kabuğunun sertleşme sürecine işaret edildiği tahmin edilmektedir. Yapılan ilmi araştırmalar dağların yer altındaki köklerinin yer üzerinde bulunan kısımlarına nispetle daha derin ve büyük olduğunu ortaya koymuştur. Evet, dağlar işte inişli çıkışlı, irili ufaklı yaratılmış olması, aralarında bir bölgeden diğerine geçişi sağlayan geçit ve vadilerin bulunması, uzay boşluğunda dönmekte olan yer yuvarlağının hareketini bir balans unsuru gibi dengelemekte, insanların yeryüzündeki yaşayışlarını ve bölgeler arasındaki ulaşım faaliyetlerini de kolaylaştırmaktadır bir şekilde. O dağlar arasında da Cenab-ı Hak yol bulasınız diyor. Bir takım geçitler de bıraktık diyor. İşte vadiler, başka şeyler. Yani tamamen birbirinden koparmıyor da. Öyle yüksek dağlar olur ki bazen geçemezsiniz. Ama dağları da öyle dengeli dağıtıyor ki Yüce Rabbimiz. Yine diyor birbirinize ulaşabileceğiniz ya da yeryüzünde seyahat edebileceğiniz imkanlar da lütfetti. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki yani Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. Ya Yüce Rabbimiz gökyüzünü de bir tavan yaptık diyor. Üzerinizde bir kubbe yaptık. O atmosfer gerçekten çok koruyucu bir tabaka. Nice nice meteorları, nice nice efendim zararlı ışınları koruyor bir şekilde. Böyle bir koruyucu bir tavan. Aynı zamanda efendim gökyüzünün korunmuşluğuna da dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Bir başka ayette daha önce cinlerin gökyüzüne efendim bir takım bilgi devşirme maksatlı çıktıkları ama artık Kur'an'ın nüzulünden sonra onları bir takım yakıcı ateşlerle oradan Cenab-ı Hakk'ın kovduğuna dikkat çeken ayetler var. Bilemediğimiz manevi bir korunma da var. Yani maddi olarak bir korunma, tavan olma özelliği var. Manevi anlamda da göklerin bir korunmuşluğundan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla gökler korunmuş bir tavan, sağlam bir tavan. Ve günümüzdeki ilmi tespitler ışığında bakıldığında ki hakikaten bunları incelemek de gerekiyor. Atmosferle ilgili de çok dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı bugün itibariyle. Atmosfer mesela kabaca %77 azot, %21 oksijen ve %1 nispetinde karbondioksit ve argon gibi diğer gazların karışımından ibaret bir hava tabakası. Oksijen %21'in üzerinde her %1 arttığında bir yıldırımın orman yangını başlatma ihtimali %70 artar. Eğer oksijen artacak olursa böyle bir risk var. %25'ten yüksek bir oksijen nispeti ise şu an kullandığımız nebati gıdaların büyük bir çoğunluğunun yanıp kül olması anlamına geliyor. Oksijen ve karbondioksit sürekli kullanılıyor olmasına rağmen havadaki nispetleri devamlı muhafaza edilmektedir. Cenab-ı Hak koruyor. Hakikaten hiçbirimiz işte bir büyüğümüzün ifadesiyle sırtımızda oksijen tüpüyle dolaşmıyoruz. Yani bugün ya oksijen düşüverirse ne yapacağız diye bir endişemiz yok. Cenab-ı Hakk'a böyle bir güven oluşuyor içimizde demek ki. O atmosfer içerisinde huzurlu bir şekilde devam edip gidiyoruz. Devamlı olarak ciğerlerimize havayı çeker sonra da geri veririz. Atmosferdeki oksijen nispetinin teneffüs için ideal yoğunlukta bulunması bu işin tesadüfle alakalı olmadığını gösterir. Vücudumuzu oksijene muhtaç yaratan Rabbimiz onu bize en güzel şekilde bahşetmiştir. Hava almak için uzağa gitmeye çalışıp çabalamaya, ücret ödemeye gerek yoktur. İhtiyaç hissedince hemen önümüzde buluruz. Atmosferi teşkil eden gazlar santimetre kare alan başına yaklaşık 1 kilogramlık bir kuvvetle tesir etmektedir. Bu insan vücudunun yaklaşık 15 ton havanın ağırlığı altında olması demektir. Dışta hava basıncı ne kadarsa içimizden dışarıya doğru da tam o kadar basınç vardır. Bu denge bozulduğu takdirde insan hayatı tehlikeye girer. İşte güneşin yeryüzüne farklı şiddetlerde ısı vermesi, atmosfer sahnesindeki hava kütlelerinin de farklı surette ısınmasına yol açar. Ve ısınan hava aldığı emirle derhal yukarı çıkar. Sonra yerine soğuk hava gelir. Neticede minik hava zerreleri rüzgar halinde dağ, dere, çöl, orman koşmaya başlar. Zerreler bu seyahatleri esnasında binlerce tohumu diyardan diyara taşırken her biri bir vazife ile yaratılan bitkilerin çoğalıp yayılmasına da vesile olurlar. Hava zarif omuzlarında binlerce ton suyu taşıdığı gibi binlerce kişilik uçakları da taşır, ışığı yayar, harareti dağıtır, kulağımıza yüzlerce farklı dalga boyunda sesi, burnumuza çeşit çeşit kokuları birbirine karıştırmadan getirir. Jüpiter, Satürn ve Ay engelini geçen göktaşları yerin çekimine kapılınca müthiş bir süratle atmosfere girer. Yıldız kayması da dediğimiz bu hadisede göktaşları havayla temas edince yanar ve atmosfer içinde toz haline gelir. Eğer korunmuş tavan olan atmosfer gibi bir kalkana sahip olmasaydık başımıza tam anlamıyla taş yağmış olacaktı. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz merhametinin eseri olarak başımıza gökten yağan bu gülleler daha yere ulaşmadan toz haline getirilir. Sonra bu toz zerreciklerinin her biri bir yağmur taneciğine çekirdek olur. Evet, bir çekirdekti kainat adlı kitaptan alınmış. Biz de muhterem Ömer Çelik hocamızın Hakk'ın Daveti adlı tefsirinden bu bilgileri size nakletmiş olduk. Yani Yüce Rabbimiz bu ayetlere dikkat çekerek imanımızı oluşturmaya, var olan imanımızı artırmaya dikkat çeker, işaret eder. 33. ayette şu şekilde: "Ve huvellezî halakal leyle ven nehâr ve şemse vel gamer küllün fî felekî yesbehûn." O öyle Allah'tır ki geceyi de gündüzü de güneşi de ayı da hepsini o yaratmıştır. Her biri bir yörüngede yüzüp duruyorlar, akıp gidiyorlar. Her birimiz akıp gidiyoruz. Çok hızlı akıyoruz hem de. Dünya kendince akıyor, dönüyor. Ay öyle, güneş kendi evresinde, kendi etrafında, kendi yörüngesinde dönüyor. O da bir bütün halinde etrafındaki gezegenleriyle beraber akıp gidiyor. Ve bütün bunlar Yüce Rabbimizin azametine, kudretine delalet eden büyük ayetler. Cenab-ı Hak bu ayetleri gereği gibi anlamayı nasip eylesin ve anlayıp ona göre bir inançla, ona göre bir duyguyla Rabbimize kulluğa yönelmeyi hepimize Rabbimiz nasip eylesin de Hakk'ın o mükremun kullarından olalım. Yani ikrama erdirilmiş şerefli kullarından olalım efendim. Allah'a emanet olunuz.